Kitabın adı Yeşilçam Dedikleri Türkiye. Yazarı Vedat Türkali. 32. ayrım. Doğrusu ben de daha çıkamadım içinden dedi. Sevindim. Şöyle bir kurcalayalım bakalım. Emine aldı hemen. Gittikçe güzel göründü bana da dedi. Serpil'in filmi olacak. Çok önemli bir simgeye dönüşüyor kızın davranışı. Nasıl yani? Sertçe kesmişti Refik. Duymamış gibi sürdürdü Emine. Şöyle anlatayım dedi. Duraladı. Refik'e değil Gündüz'e bakıyordu anlatırken. Diyelim ki Serpil'in annesi gözdağı verip oğlanı, Vural'ı zorlasa cinsel ilişkiye. Bozulacak mıydı bu mutlu evlilik? Yo, sorun kadının başına gelmesi demek. Serpil annesiyle yatmış olan sevgilisine kavuşunca mutluluk bozulmuyor. Kızın başına geldi mi sevgilisine yakıştırılamıyor artık. Vural da olayı böyle alacak demek. Ya da öyle olması isteniyor, bekleniyor. Durup şöyle bir baktı. Gözlerindeki ışıltı arttı gene. Böyle bir sevgili vurulur. İleri bir bildiri kazanır filmde. Bu kesin. Açık seçik yaklaşım Gündüz'ü de mi aşıyordu? Tam kavrayamamış gibi bakındı. Evet dedi. Böyle bir boyutu da var belki. Ama asıl... Bağışlayın abi dedi Refik. Sözünü kesiyorum. Ben anlayamadım. Neyi anlayamadın? Dikilir gibi sormuştu ya. Hiç de öyle bakmıyordu Emine. Önemsemiyor sanki. İleri bildiri it dedin. Refik'in sinirliliği sesinden bile belliydi. Örtemiyordu ne yapsa. Bu akşam kötü başladık. Evet, öyle dedim. Yani bir başkası hem oğlanın babası kızı şapacak, kız da temiz kalacak. Oğlan bunu yemiyorsa öldürmeli diyorsun. O zaman ileri film oluyor. Sinirliliği aşmıştı söyleşi. Küçümseyişle bakıyordu açık açık. Belli belirsiz sallandı Emine. Gözlerindeki ışıltıda karartılar gezindi. Yukarıdan bir gülümsemeyle baktı. İleri film olmuyor Refikciğim dedi. Senin bu anlatışınla iğrenç bir şey oluyor. Çok pis bir şey. Sakın bu filmi yapmaya kalkma. Senin becereceğin şey değil. Yavaşça kalkıp çantasını aldı kolundaki saatine bakarken. Ben zaten izin isteyecektim dedi. Saffet Bey ne vakit gelir belli değil. Fuat'la onda buluşacağız bebekte. Önemli bir sorun var. Bağışlayın beni. Saffet Bey'e de iletin özür dilediğimi. Size iyi çalışmalar. Her şey öylesine çabuk olup bitmişti ki ne diyeceğini bilememişti kimse. Emine başıyla selamlayıp çıktığında oda boşalmış gibiydi. Doğal ayrılıp gitti kız. Takışmayla ne ilgisi olabilir? Fuat bekliyor. Sorun da önemli. Peki biz ne yapacağız şimdi? Bu sivilceli oğlan da ne yazıp duruyor? Kalkıp bir iki adım attı Gündüz. Birikeni dağıtmak ister gibi. Evet dedi. Biz gelelim çalışmamıza. Kızla nasıl tanışmışlardı? Oradan alalım isterseniz. Refik duymamış gibiydi. Dönüp baktı Gündüz'e. Siz ne diyorsunuz? Abi dedi. Bu şeye yani Emine'nin söylediklerine. Yenilgiden kurtulmanın yollarını arıyor. Benim yardımımın ne yararı olur Refikciğim? İşin o yanını ben de böylesine aydınlık düşünmemiştim doğrusu. Öyle güçlü vurdu ki. Bu gücü yerden alır, doğru olmasa. Söyledim, dedi Gündüz. Öyle bir yanı da var işin. Böyle tek bir yoruma dayanmıyor bence Edim'in güzelliği, çarpıcılığı. Söz mü bunlar? Başka ne diyeyim? Kız, senin atıverdiğin şeyi senden iyi açıkladı. Kurcalayınca daha neler çıkacak diye sürdürdü Gündüz. Bence bu doğurgan yanı önemli. Refik dalgın saplantılı sanki söylenenleri duymamış gibiydi. Abi biz kendimiz için film yapmıyoruz ki dedi. Halk nasıl karşılar babasının düzdüğü kızla evlenen oğlanı? Evlenmeye yanaşmadı diye öldürteceğiz. Yattı gitti bizim film. İki zütbe aydın doyuma kavuşacak diye film yapmıyorum ben. Gündüz kesti dolaşmayı, geçip karşısına oturdu Refik'in, sevecen baktı. Belki doğrusun Refik'ciğim, dedi. Ama bazı kuralları da hiç değilse şöyle bir kımıldatmak, silkelemek görevimiz değil mi, sanatçılar olarak? Yoksa kalıpları yinele dur. Halk diyorsun, o halkta gelinini kimi zorla, kimi gönlüyle düzen, oğlanın da bilip ses çıkarmadığı ne durumlar var? Hem de herkesin bildiği. yaşanıp gidiyor. Maksut Bey'i de vurdurtma boşuna o zaman. Sinirli güldü Refik. Serdar da güldü ilk kez. Bizim orada da vardık kaç tane. Isparta'da. Herkes de biliyordu. Kekeme de bu sivilceli oğlan. Tatlı bir kekeme. Bak nasıl yüzüne kan bastı. Gülüşü de sıcak. Gündüz cezaevi anılarından söz açtı. Amcası karısına el atınca vurmuş. Babasını biliyormuş oysa. Gene bir başka olay. Ana vurmuş gelini kocasıyla diye. Oğlanın aldırdığı yok. Tamam abi dedi, bu oğlan vurulur işte. Öyle de değil Refikçiğim dedi Gündüz. Kimse bilmiyor sanısıyla aldırmıyor oğlan. Başkalarının bildiği ortaya çıktı mı değişiyor. Doğruların bilinmesi tedirgin ediyor insanları. Bak sana bir olay anlatayım. Gerçek olay, öykü filan değil. Biz daha küçüktük. Yeni yetme bir delikanlı vardı bizim orada. Oğlanın kadınla kızla ilgisi yok. Çevrede başlıyorlar dalga geçmeye. Sonunda oğlan en yakın arkadaşına açılıyor. Geceleri peri kızı giriyormuş koynuna karanlıkta. Peri kızı öyküleri boldur bizim orada. Arkadaşı uyanık, olmaz öyle şey diyor. Fener veriyor buna, el feneri. Yakıp bak diyor. Oğlan yakıp bakıyor ki, anası. Ertesi gün oğlanın parçalanmış cesedini çıkardılar. İrkilmelerine saygı gösteriyormuş gibi sustu. Sonra ekledi yavaşça. İnsanların pisliğini ortaya koydun mu dayanamıyorlar. Yalnız delisi değil, akıllısı da böyle. Sanatçının işi bunun için zor oğlum. İyi bir şey yaratmak istiyorsan yürekli olacaksın önce. Doğru diye yinelenlere de kuşkuyla bakacaksın. Sarsıcı suskunluk çöküp kaldı. Öyküye bir süre sonra döndüler. Daha yumuşak bir yaklaşım içindeydi Refik. Kolayca çözülüp gelişmeye başlamıştı öyküdeki olaylar zinciri. Gece yarısına doğru yanında Narin Ceylan'la Saffet Duran odaya daldığında temel ilişkiler neredeyse ortaya çıkmıştı. Çalışmayı özetledi Refik. Çakır keyif Saffet Duran daha da keyiflendi. Narin Ceylan da sorular sorup duruyordu evecenlikle. Sonunda sevgilisini vurmaya gelince durdu. Saffet Duran o alaylı bakışıyla "Nasıl?" dedi. "Vurabilecek misin?" Şöyle bir durdu Narin Ceylan, sık sık yinelediği gibi dudaklarını yaladı belli belirsiz. Gamzeli gülümsemesiyle bakıp kimin oynayacağını sordu önce. "Aykan," dedi Saffet Duran. "Kerim Aykan." Gözlerini süzer gibi yaptı Narin Ceylan, bastırarak. "Hem de öyle bir vururum ki," dedi zevkle. Saffet Duran kahkahalarla gülüyordu. Kerim Aykan, Narin Ceylan'ın ilk büyük aşkıymış derlerdi. Gündüz de duymuştu. Dünya bu işte. Herkes kendi derdinde. 13. Çekim mutluluğunu yaşıyordu Refik. Kafasında dönenip duran dizi dizi resimleri, evecen arayışlar içinde yorgun argın yakalamanın, umarsız yitirmelerin kırık dökük mutluluğunu yaşıyordu. Hiç böylesine sinirli olmamıştı. Bir elektrikçi oğlanı dövmeye kalkmış, Serdar'ı iki kez setten kovmuştu. Her kovuşunda da gelmezse korkusu taş gibi oturmuştu içine. İki keresinde de Serdar yarım saat kadar ortalardan çekilmiş, sonra biraz çekingenlikle gelip işe yeniden atılmıştı. Benim kadar bu oğlan da tutkun bu filme. Senaryo haftalardır elinden düşmüyor. Bugüne dek hiçbir senaryoyu böylesine sevmemişti Refik'te. Sinirliliği sette Emine'nin varlığından mı kaynaklanıyordu? Değil. Unutup gidiyordu çalışmaya başladı mı? Gözü kimseyi görmüyordu. Emine'yi görmemenin olanağı var mı? Emine senaryoda. Yalnız senaryoda mı? Ustaca düzenlediği çevrede, Narin Ceylan'ın makyajından giysilerine, her şeyinde, konuşmasında bile. Kızın biçimi değişti. Sesi bile bir başka türlü çıkıyor. Sette oyuncu diye dolaşan bizim biçimsiz karılar, herifler de öyle. Becerikli, tuttuğunu bırakmayan bir yanı var belli. Zevki var. O kadar da değil. Her şeyi büyütürüz. Öteki art direktörler daha mı az yetenekli bundan? İşe el atıyor. Kime inat? Sana mı? Son günkü senaryo çalışmasına katılışını anımsayınca duralıyordu. Nasıl doğal gelip oturmuştu yerine? Çok da yararlı oldu. Hiçbir şeye ön yargılı yaklaşmıyor mu? Kafasına öyle şeyler çakılmış ki, ön yargısı mı kalmış? Beni sarsan o şey, onun umrunda bile değil de, hani hiç öyle bir şey geçmemiş aramızdan sanki. Üstünde durulmaya değer bir yanı yok. Randevu evindeki karılar ancak böyle, çüş, ne yani, benim becereceğim şey değilmiş bu film. Sakın yapmaya kalkma Refikciğim. Öyle yapacağım ki, A'nın suyu akacak senin. Çüş ulan, temeli geçtin sen de. Şunun oturuşuna bak, sigara içişine. 40 kez söyledik sette sigara içilmeyecek diye. Kız sette değil ki. Yok, sette içecekti. Hele içsin. Kurguya da girmek istiyormuş. Girsin. Serdar'la kabasını bağlarlar. Asıl kurguya sokmam. Bir de orada kolumun dibinde. Art direktörün ne işi var? Burnunu sokmadığı yer kalmadı zaten. İş terbiyesi 10 numara. Ona diyeceğim yok. Başka filmlerde de çalışacak. Orada da uyum sağlar bu. Bizimkilerin arasına girmek kolay mı? 3 gün sürdü sürmedi. Herkesi ele geçirdi karı. Başta seni. Onu ben ele geçirdim. Bok geçirdin. Kimse ele geçiremez bu karıyı. Fuat'tan başka. Boynuzları yadırgamıyorsan sorun mu kalıyor? İlerisin o zaman. Eşi oğlu eşekler. Bir şeyin bilincine varmaya başlamıştı. Çekim günlerinin bitimi yaklaştıkça sinirliliği artıyordu. Düşte gezinir gibi yaşadığı bu günler bitmesin istiyordu sanki. Sevinmem gerek oysa. Öyle olurdu hep. Bu kez başka. Niye? Ne bileyim. Peki de biliyorsun. Söyleme istersen. Senaryoya böylesine tutkuyla sarılmasına da bozuluyordu kimi zaman. Bozulmak değil. Önce karşı çıktım. Bu gündüz abi ne biçim adam? Serpil'in Vural'ı öldürmesini sonlara bırakmıştı. Pazar günü berberde bir gece işi var. Dolu dolu. Havaalanı var. Kız Vural'ı havaalanında vuruyordu. Dışarıya kaçarken. Oğlan babasıyla yan yana oğlanı vuruyor kız. Sonra da yarım gün sokaklar var. Dış çekimler, gidiş gelişler filan. Önümüzdeki hafta başı film tamam. Sonra dağılacak herkes. Biliyoruz. Öyleyse niye bilmek istemiyorsun? Şu yaptıkları ışığa bak. Spotu nereye koyuyor dangalak oğlan? Oğlum, oraya bir 500'lük yeter. Gene bağırtacaklar. Buyur Narin. Emine ile konuşsan ben göreyim. Peki. Havaalanı pazartesi. Olur, birlikte bakarız. Yarın gece çalışıyoruz. Perşembe akşamı. Bir ara olur. Hadi şu çekimi yapalım. Yak. Hazır mısın Narinciğim? Bu karıyı da bir çişe tutmadığımız kaldı. Giysilerini gidip evde gardırobundan bakacağız. Emine ile bir şey mi geçti aralarında? Demin sarmaş dolaştılar. Saffet abi 2 gündür yok ortalarda. Çocuklar da paralarını alamamışlar. Öğlen yemeğini de pideyle atlattılar bugün. Hiç sevmiyorum bu platoda çalışmayı. Bir daha da prodüktör diye bu Lütfullah'ı alırsam, Lütfullah ne yapsın? Yazıhanede para yoksa. Arka lamba söndü oğlum. Allah belanızı versin. Kabloyu çiğnemeden geçsen de kızım. Çıkar şu zoğumu. 85 tak. Narin'in sağ omzundan. Çekil bakayım. Bu ne biçim kadr? Arkadan ışık verin biraz. Şimdi bak. Tamam mı? Kaç metre var? 15 mi? Kaset değiştir. Söndür. Geç saatlere dek süren bu boğuşmadan sonra yorgun argın evi bulup da uyanmamacasına uyuyacağını sanarak odasına kapanınca sedir üstünde sayıklar gibi dalıveriyor. Bir saat geçti geçmedi, gözlerini açıp hemen senaryoyu alıyor, orada her an kendini bekleyen artık senli benli olduğu insanları spotlar, reflektörler önünde nasıl dolaştırıp konuşturacağının yeni tasarılarına, yazıp çizmelerine gömülüp gidiyordu. Kerim Aykan'la çalışıldığı günlerde hiç sinir kalmıyordu. Oğlan iyice manyadı. Narin'le takıştı takışacaklar. Saffet abiden yılmasa ne filmler çevirir it. Narin de az orospu değil ya. Kırmamış olsaydı akşamları Temel'le Çiçek Pasajı'nda 2 tek atmak için gelecekti belki. Aldığı ilaçlar yüzünden alkolü yasaklamıştı doktor. Bir de o işi. Söylemesine gerek var mı biliyoruz. Bir de Temel söylediydi. Gözüne sürmüş elini adam Adana'da. Kör olmuş. Her boklukta Adana'da olur. Elini yıkıyordu sık sık. Sanki elimiz hep oramızda. artık geçti de hastalığını kimseye söylememişti. Suna telefonla gönlünü almıştı bir hafta kadar sonra. Çok bozulmuş o gün. Çağırmıştı da gitmemesini neye yordu kim bilir. Hele biraz daha geçsin. İsteği de yoktu. Korku, ürkü vardı içinde. Niyeyse bu ikinci oluyor. O zaman delikanlıydık daha. Övünüyorduk sanki. Ben de kırdım abi yahu diye önemli giz verdikti. Bel soğukluğu hastalık değil artık. Frengi olmasın da. O korkuyla da günlerce göğsünde sivilce arandı. Önüne çıkanla yatarsan o da olur. Her pislik var bu piyasada. Babam da olmuş mudur? Ben Zühtü Bey'i öldürmek istiyormuşum da bu öyküde. Oidipus kompleksi. Onu da öğrendik. Gündüz'ün takılmasından sonra Beyazıt kitaplığına gidip ansiklopedilere bakmıştı bir gün. Kötü mü? Bilgimiz artıyor. Liseden bir şeyler anımsıyordu. İyi bir psikoloji öğretmenimiz vardı. Bekir Bey. Ölmüştür belki de. Çok yaşlıydı. Psikanalizm, Freud, libido hepsi de kalmış aklımda. Onun için anlamakta güçlük çekmedik. Sürekli okumak gerek aslında. Her konuda okuyacaksın. Tepeden baktı mı biri? Ver ağzının payını hemen. Gündüz abinin yukarıdan bakması yok doğrusu. Fuat'ın da yoktur. Emine'nin mi var? Nesine? Yukarıdan bakmak onun. Ben ona yukarıdan bakarım. Ev günlerdir ıssızdı. Makbuş üşütmüş. Yattı bir iki hafta kadar. İzbe odasından çıkmıyordu pek. Seniye bakıyordu eve. Onun eve bakması da biraz benim bakmam gibi. Zühtü Bey de bir görünüyordu. Bir gece filan. Sonra yok ortalarda. Herif ölse duymayacağız. Sormazsın da. Eskisinden de huysuz şimdi. Ne yapalım? Gönlünce yaşasın yaşayacağı kadar. Yani ölsün sonra. Niye ölsün canım? Bir şey olmaz. Farfara onunki. Kendine iyi bakar o. Pazar günü sabahın erken saatinde berberin önüne vardığında ışıkları indiriyorlardı daha. Karşıdaki kahvede oturup bir çay söyledi. Serdar göründü. Eski bir hanın giriş katındaki geniş salonu daha önce şöyle bir dolaşmıştı. Çekime uygun. İçeri girip yeniden bir baktı. İlk çekimlerin alıcı yerlerini gösterdi. Mizanseni saptamaya çalışıyordu. Salonu, gidiş geliş yollarını, eşyanın yerlerini gözden geçirdi tek tek. Bu ayna biraz şöyle konsa. Lambiri biçimi duvar tahtalarına çakılmış aynalar. Ne yapsak? Serdar yokladı. Vidalıymış. Şöyle çıkarıp hemen. Hadi yapın bir şeyler. Sinemacı girdiği yeri bozacak ki. Görevimiz çevreyi alıcıya beğendirmek. Sinemadaki ilk çalışma gününü hiç unutmuyordu. Beşiktaş'ta bir eve girmişlerdi. Salonda kocaman bir çini soba. Yönetmen gereksiz bulunca ev sahibi koca karı daha ne olduğunu anlamadan çini soba merdivenin altına inivermişti. Her girdiğimiz yerden niye kovuluyoruz ki? Hem de önce ne çağrılarla gideriz. Onur duyacaklardır. Şuraya bir ray yapalım. Girişte uzunca bir... Refik Bey bağışlayın. Bu aynayı söküyorlar. Çok güç durumda kalırım ben. Senaryodan başını kaldırdı. Esmer, tombulca bir kadın. Yüzünde ürkek, çekingen bir gülümseme. Biraz kızarmış gibi. Güç durumda mı kalırsın? Burada çalışıyormuş Nazmiye Hanım. Aylin Hanım, sahibi olmalı. Sorumlu olarak onu bırakmış. Güzel de Nazmiye Hanım. Sen anlatırken bizimkiler aynayı söktüler bile. Bir şey olmaz. Kaygılanmayın. Gerekirse ilgilenirim ben. Ödetiriz. Prodüktör Lütfullah'a gerekli şeyleri söyledi kadının yanında. Ne anasının gözü bu Lütfullah. Öyle de ciddi bakıyor ki hanımefendi hiç kaygılanmasın. Hepsini aynı biçimde yerine koydurup gerekirse son kuruşuna dek gülmemek için senaryoya eğildi Refik. Herifin koskoca jeneratöründe bu ağızla yakıp kaçtıktı Bilecik'ten. Neyse Nazmiye Hanım kaygılarından kurtuldu, çekildi bir köşeye. Narin Hanım geldi abi, makyajını yapıyor içeride. Yalnız şey, ney? Temel abi, dedi Serdar. Ne olmuş Temel abine? Pek tasalanmıyordu. Temel'in iş aksattığı görülmemişti. Hele benim işimi. Kanser olduysa gene. Dün gece bitirimden çıkmış. Sabaha karşı yatırmışlar. Dut gibiymiş. Onun çekimlerini akşama bırakalım. Lütfullah gidip baksın. 32. ayrımın sonu, sayfa 322. Devamı 33. ayrımda.